Lüsyen, Can Dündar, 31. Ayrım 171. O uzun yıllar sevinç ve kederle örüldü. Kısa birleşmeleri, sürekli ayrılıklar takip etti. Fasılalarla iyi kötü, bizi duruma uymaya zorlayan isabetsiz tecrübeler yaşadık. Bütün iyi niyet ve isteğimize rağmen ne birimiz ne diğerimiz o sonuca varabildik. Bunu gösterecek olaylar sıralamak belki de sıkıcı olacaktır. Olduğundan daha iyi veya daha fena görmek suretiyle mazinin değeri üzerinde kolayca aldanılıyor. Aslındakinden farklı şekilde renklendirilerek o zamanları yeniden yaşamaya meylediliyor. Hayran olunarak hatırası muhafaza edilen bir çehre, ona hayalde atfedildiğinden daha güzel gelir çoğunlukla. Çünkü bir fotoğraf bazen de hayli kabaca, her şeyi yerli yerine yerleştiriyor. Hatırlandığı sırada hayran olunan bir kır sahnesi gözden düşebiliyor. Bu ağaç, bu ev, o manzara. Hakikaten o kadar sevdiğim yerler bunlar mıdır? O manzaraya, o çehreye duyduğumuz şiddetli hasretin sebebi, idrakimizin daha evvel bir ışık vererek onun etrafında bir pırıltı yaratmış olmasıdır. Fener sönünce her şey asıl yüz ifadesini alır. Ey yokluğunda hiçbir hakikatin belirmediği güneş. Nihayet günün birinde bizi, o kadar ağladığım, ıstırap çektiğim demek buymuş, bundan ibaretmiş ha, diye haykırmak mecburiyetinde bırakmamak için idrak ne kudretli, bir hayatiyete, ne katıksız bir hisse, ne esaslı hakikate sahip olmalı. Zaman büyük bir mihenktir. Mektuplarımız bu tecrübeden zaferle çıktı. Yıllar ve yıllarca Abdülhak Hamit'le birbirimize gönderdiğimiz mektuplar, mazideki azabımızın elle tutulur yegane vesikası olarak kaldı. O azaplar sonra kavuşma sevinci içinde sevgili alışkanlıkların yerleşmesi sırasında zehrini kaybetti. Mazinin ince külü eşyanın ve kainatın üzerine yavaş yavaş indi. Bunları belirten çizgiler muğlak ve sisli bir hale geldi. Vaktiyle benim olmuş olan bu ev, o sevdiğim insanlar, varlıklarını bölüştüğüm kimseler artık maziden, mazinin kendisinden başka bir şey değildi. Fener sönmüştü. Halbuki benliğimizin en derin yerinden koparak kanımızla yazılan mektuplarımız, her türlü müdahaleden azade kalmışlardı. Tetkik edilirse yalnız onların, bize ait hislere şahitlik edebileceği görülür. O mektuplar feryat ve şikayetten başka bir şey değildiler. Bizzat Abdülhak Hamid'in tabiriyle nerm-ü nazik bir feryadı iştakı, yumuşak ve nazik bir şikayet feryadı. O mektuplar hadiseleri izah ediyor, isimler zikrediyor, ülkeleri tasvir ediyor fakat özleri ıstıraptır. Saklanmak istenen ıstırap, kaçılmak istenen ıstırap, aradan görülüveren ıstırap. Bir zinet teşkil eden, bir silah olan ıstırap. Deliller ıstırap, özürler ıstırap, hikayeler ıstırap, şerhler ıstırap, teselliler ıstırap, ümitler ıstırap, iç ferahlığı bile ıstırap. Bu azap tarlasını ıstırap çiçekleri kaplıyor. Demet demet devşirebileceğim halde şurada burada arta kalan dolgun ve ağır başakları seneler boyunca zahmetle toplamakla yetiniyorum. Gerek Abdülhak Hamit tarafından bana gönderilenlerde, gerek benim ona yolladıklarımda, günlerin dizisinden seçilen ve alınan parçalara leitmotif halinde tekrar rastlanıyor. Bunlar kısa olsun, uzun olsun o mektubun belirgin hedefi, harekete getirici kuvveti, varlık sebebidirler. Zamanı gelince taşan bir nehir gibi tahrip ettiği kıyıdakilere, boğduğu yolcuları aldırmadan etrafı basan bu mektuplar, suların tabii yükseliş ve inişine bağlı olarak anlatılan bir şeyi ikiye biçiyorlar. Bir hikayeyi yarıda kesebiliyorlar. Hemen her cümlede etkisine ve sonucunu aldırmadan cümlenin akışını, manasını değiştiriyorlar. Özünü teşkil ettikleri halde bulundukları ve kararttıkları hayatımızın göklerinde bir ölüm çanı aksettiriyorlar. Eski bir dosta rastladım. Çok memnun olacaktım fakat... Resmi kabul parlaktı, eğlenebilirdim, lakin ne fevkalade hava, faydalanmak istedim ama şu manzara ne harikulade, tadına varmak isterim, fakat Sensiz de, seninle de, heyhat. İstediğimiz kadar filozof olalım, zaman bize kanunlarını kabul ettiriyor. Dayanma gücümüzden çok daha üstün bir kuvvetle. Bununla beraber neticede onu yenmedik mi? Belki, fakat ne pahasına? Ah, zaman insafsızdı zaman. Derler ki zaman küçük ıstırapları dindirir. Fakat büyükleri çoğaltıyor. Bunu acı acı tecrübe ettik. Isırabımızın büyük oluşu ancak genişlemesine yaradı. Doyuma ulaştığımız gün geldi. Bu dereceye bir kere ulaşınca dünyada hiçbir şey bizi birbirimize uzak tutamaz. Pahası ne olursa olsun. Bize nasıl bir gayretle mal olursa olsun. Ya beraber olmamız gerek yahut ölmek. 172. 5 Şubat 1932 İstanbul. 1932 senesi geldiğinde Hamit'in 80. yaş gününü hatırlayan birkaç vefakar genç ona yaraşır bir kutlama tertiplemek için kolları sıvadı. Hiçbir şaire nasip olmamış şekilde şair-i azamın yaş günlerini devrin edebiyatçılarıyla farklı okullarda kutlamak adet haline gelmişti. O yıl 80. doğum günü vesilesiyle Boğaziçi Lisesi'nde daha büyük bir kutlama yapmak istiyorlardı. Kutlama hazırlıklarını üstlenen Hıfzı Tevfik bir arkadaşıyla Hamit'in kapısını çaldı. Lucien açtı. Çehresi sararmış, perişan görünüyordu. Kapıdaki gençlere bezgin ve hatta biraz da haşin bir tavırla "Beyefendi hasta, şimdi sizinle görüşemez, bir başka gün gelin" dedi, kapıyı kapattı. Bir süre sonra yeniden gittiler. Lucien bu sefer daha mülayimdi, gençleri dinledi. Hıfzı Tevfik heyecanla törende Fuat Köprülü'nün, Halit Ziya'nın birer konferans vereceğini, talebelerin Hamit'in bazı şiirlerini okuyacağını, Eşber'in son perdesini temsil edeceğini anlattı. Ancak Lucien boyun büktü. Beyefendi yatak odasından çıkamayacak kadar rahatsız. Zatürreden pek zayıf düştü. Toplantınızda da bulunamayacak. Onu mazur görürsünüz değil mi? O sene kutlamalar Hamit'siz yapıldı. Sevenleri yine oradaydı ama onun yokluğu salonda boş bir çerçeve gibi asılı duruyordu. Birkaç gün sonra Hamit toplantıyı düzenleyen gençleri teşekkür için evine davet etti, gittiler. Şair neşeli ve mütebessim karşıladı onları. Merasimi ayrıntısıyla anlattırdı, sonra yalnızlığından dert yandı. Artık pek az arandığından acı bir dille bahsetti. Gençler yıllarda büyümüş Hamit'in, muazzam şöhretini şimdi hapsolduğu bu dar muhite sığdırmış olmaktan ve alelade bir emekli hayatına geçmekten dolayı ıstırap çektiğini hissettiler. Poti'yi, Bombay'ı, Paris'i, Londra'yı, Brüksel'i, Viyana'yı arşınlamış obacaklar mıydı şimdi sürükleyerek yürütmeye çalıştı? Eşber'i, Finten'i, İlhan'ı, Turhan'ı yaratmış parmaklar mıydı? İçindeki dinmek bilmez yazma isteğine direnen, kalemi tutup kağıda sürtemeyen, devrin en güzel kadınlarına en çapkın edalarla bakmış bu gözler miydi şimdi bir karış önündeki sayfayı dahi göremeyen? Kendini tanıyamıyordu. O bacaklar, o parmaklar, o gözler içten içe çürüyen bir ağacın kurumuş dalları gibi kuvvetten düşmüş. Onu en çok bulunmak isteyeceği yere kendi yaş günü kutlamasına bile gitmekten alıkoymuştu. Alaka soluyarak hayata tutunan biri için ondan mahrum kalmak ecele denkti. Belli ki ecel kurbanını önce tenhaya çekiyor, sonra boğuyordu. Hiç değilse şiirleriyle, piyesleriyle yaşamayı hayal etmişti. Lakin yeni yıl eserlerini de bedeni gibi eskitip buruşturuyor, tanınmaz, anılmaz, okunmaz hale getirip unutturuyordu. Darülbedai tezeri oynamıştı ama şaire göre sahnelenen eseri hiç anlamamıştı. Tezeri Abdurrahman-ı Salis'in sarayından, sonra bir kere de Darülbedai sahnesinde öldürdüler diye şikayet etti. Ziyaretine gelen Hıfzı Tevfik yeni nesil için şiirlerini toplayıp bastırmanın faydalı olacağından söz etti. Yine dertlendi şair. Şiirlerinin eski gazete mecmua sayfalarında dağılıp gittiğinden dert yandı. Onları arayıp bulmak lazım ama bilmem bu iş o kadar zahmete değer mi diye sızlandı. Gençler onun bu tevazuunda İltifat ve ihtimam bekleyen bir müzevinin sistemini hissettiler. Koca Hamit, böyle bir dirhem alaka birkaç satır iltifatla mı şifa bulacaktı? Şair-i Azam misafirlerine yine geliniz beni unutmayınız sözleriyle uğurlarken son yazdığı Devran-ı Muhabbet şiirinden birkaç mısra okudu. Kendi gibi kalemi de yorulmuş, mahzunlaşmıştı. Bedenindeki düşkünlük hali şiirine de aksetmişti. Mısralarında çocuk yaşta karşılaştığı, her cenazede tartıştığı, hayatı boyunca hesaplaştığı ölümün soluğunu çehresinde hissetmiş bir adamın kederi vardı. O son şiirini okurken gençler, hayran oldukları yaşlı şairin neşeyle çıktığı hayat yokuşunu elemle inerken izlediler. 173. Bütün dünyaya bazen tabiat ninni söyler. Uyur kuşlar, koyunlar, uyur dağlar ve köyler. Uyur ebharu enhar, uyur eşcaru eshar. Varır tufan sükuta, ne hikmettir o ninni. Ne muciz bir teganni. Ki aşkı la-i müta, bila imdadı elfas, olur nadi-i ikaz. O aşkın hem sükun, hem güllüvi, hengamı vardır. Evet, bir tıflı ekber, ki olmuştur elinde bu alem bir oyuncak, kırar oldukça muber. Güler memnunsa ama, o istihzadır ancak. Yağar gökten ateşler, onun şeptabıdır bu. Doğar birçok güneşler, onun mehtabıdır bu. Sanırsın bazı kere, şuunu bahru berre, onun ilhamı vardır. Ne kahirdir o yarab, çok olmuştur mücerrep. Ki ekser darbesiyle ölenler müntehirdir. Ki öldürmekle ölmek onun zevkinde birdir. O darbın sadmesiyle düşen biçarenin, uçan ruhunda hatta o fettan-ı zamanın demir ahkamı vardır. Onun sevkiyledir ki sabah her gün şafaktan olur bir sarıkı renk, çıkar bir renkli rüzgar. Ve şadan-ı ganimet, saharü cibale, yakından ya uzaktan eder tevzi rüzgar. O bir ahenkli rüzgar. Biraz sonra düğündür. Olup kuşlar muganni, ağaçlar raks ederler. Harimi neşe yani. Bu halatın uzaktan bakan gamlar, kederler, bu halatın da hayfa gibi encamı vardır. Ki piridir o encam ve gençliktir o hengam. Evet, anı heremdir, o esnada gülistan. Yıkık bir dar-ı ahsan, sabah bir ah-ı giryan. Çiçekler hep veremdir ve rengarenk kuşlar birer baykuştur ancak. Da yokuşlar iniştir, hep ki çıkmak nasip olmaz içinden. Demek inmekteyim ben. Bütün dünyaya bazen tabiat ninni söyler. Uyur kuşlar, koyunlar, uyur dağlar ve köyler. Uyur denizler ve ırmaklar. Uyur ağaçlar ve çiçekler, varır tufan sessizliğine. Ne hikmettir o ninni, ne şaşırtıcı bir ezgi, ki ölümsüz aşka sözlerin yardımı olmadan olur uyarı ünlemi. O aşkın hem sessiz hem taşkın zamanı vardır. Evet, bir de en büyük çocuk, ki olmuştur elinde bu alem bir oyuncak, kırar oldukça küskün, güler memnunsa ama o alaydır ancak. Yağar gökten ateşler, onun parlak gecesidir bu. Sanırsın bazı kere denizlerin ve karaların olaylarına, onun bir ilhamı vardır. Ne kahredicidir o yarab, çok çok da denenmiştir, ki çoğu darbesiyle ölenler intihar etmiştir. Ki öldürmekle olmak onun zevkinde birdir. O vuruşun darbesiyle düşen zavallıların, uçan ruhunda hatta o fettan zamanın demir hükümleri vardır. Onun sevkiyledir ki sabah her gün şafaktan olur bir renk hırsızı, çıkar bir renkli rüzgar. Ve ganimetten sevinçli çöllere ve dağlara yakından ya uzaktan ahengi dağıtır. O bir ahenkli rüzgar, biraz sonra düğündür, kuşlar şarkı söyler, ağaçlar dans eder. Neşenin ortaklığı yani, bu hallerin uzaktan bakan gamlar, kederler, bu hallerin de yazık ki bir sonu vardır. Ki yaşlılıktır o son ve gençliktir o dönem. Evet, kocamışlık anıdır. O esnada gül bahçesi yıkık bir hüzünler yurdudur. Sabahiyeli bir ağlayan ahtır. Çiçekler hep veremdir. Ve rengarenk kuşlar birer baykuştur ancak. O esnada yokuşlar iniştir ki çıkmak nasip olmaz içinden. Demek inmekteyim ben. Türk Yurdu 21. yıl C-626 No 37-231 İkinci Kanun Ocak 1931 Sayfa 1-5 Abdülhak Hamit Tarhan Bütün Şiirleri 3 Hep Yahut Hiç İlhamı Vatan Hazırlayan İnci Engin'ün İstanbul Dergah Yayınları İkinci Baskı Kasım 1999 323-327 174 Mayıs 1932 İstanbul Mayıs 1932'de Lucien ve Hamit tanışmalarının 20. yıl dönümünü kutladı. Kah semanın yıldızlarına yükselen, kah arzın uçurumlarına inen Zümrüt-ü Anka'nın kanadında bir gülüp bir acı çekerek geçen 20 sene. Yaşları 60 ve 18 iken başladıkları bu seyahat şimdi onları 80 ve 38 durağına getirmişti. Bundan sonrası inişti, bunu hissediyorlardı. 80'lik şair yılgın bir ruhla vedaya hazırlanıyor. Bir yandan ecel fikriyle cebelleşirken, öte yandan da gidişiyle bir meçhulde yapayalnız bırakacağı eşinin istikbalini emniyete alabilmek için çabalıyordu. Lucien'in yegane işi Hamit'ti. Hamit'ten sonra sadece eşsiz değil, işsiz de kalacaktı. Nikah sayesinde mirastan pay hakkına kavuşmuştu, lakin bu hayatını garantiye almaya kâfi değildi. Çalışmalıydı. Ve elindeki tek altın bilezik birlikte yaşadığı adamın bileğinde asılı olandı, yazmak. Ama nerede, nasıl? Hamit onun kalemine hayrandı ama bu yetmezdi ki. Türkçe yazamayan bir yazarı kim yazdırırdı ki? Hamit ilkin Cumhuriyet gazetesini denedi. Birkaç senedir Cumhuriyet bir güzellik yarışması düzenliyordu. Gaye en güzel Türk kızını seçmek şeklinde ilan edilse de herkes bunun, Türkiye'nin yeni yüzünü dünyaya göstermek isteyen Gazi'nin yeni bir kampanyası olduğunu biliyordu. Zaten yarışmanın gazete duyurularında Türk kızları, milli bir vazife sizi bekliyor deniliyordu. Seçilecek kız Belçika'da diğer dünya güzelleriyle yarışacak, böylece herkes Türk'ün batılı yüzünü en güzel haliyle görecekti. İşte o yarışmanın jürisinde Halit Ziya'dan Hüseyin Rahmi'ye, Cenap Şehabettin'den Abdülhak Hamit'e kadar devrin ileri gelen sanat ve kalem erbabı yer almıştı. Jüride olgunluğa çalan güzelliğiyle Lucien de vardı. Haftalar öncesinden gazete fotoğrafı basılan genç kızları birlikte incelemişler. Seçim günü de gazete yazıhanesinde endam sergileyen adaylardan hangisinin en güzel olduğuna birlikte karar vermişlerdi. Seçtikleri kızın ismini birkaç ay sonra bütün dünya duyacaktı. Ancak Lucien için bundan daha önemlisi o yarışma sırasında Hamit'in teşebbüsünün netice vermesi ve kendisine Cumhuriyet'te fıkra yazması için bir sütun tahsis edilmesiydi. Yazma yeteneğini kanıtlayabileceği bir mecra vardı artık. O mecrada 9 Temmuz'da basılan ilk makalesini o köşeye elde etmesini sağlayan güzellik müsabakasını ayırdı. Türkiye'ye ilk geldiğinde çarşafa bürünmeden sokağa çıktığında kendini çıplak hisseden kadın, 20 yıl sonra yarı çıplak kızların yarıştığı bir müsabakadan izlenimler kaleme alacak, bir anlamda ömrünün yarısında şahit olduğu o mucizevi dönüşümü anlatacaktı. 175 Yazarlardan, heykeltıraşlardan, ressamlardan, doktorlardan kurulu ağırbaşlı bir heyet karşısında 1932 Güzellik Kraliçesi seçildi. Bu esmer, heykeli, saf bir kızdı. Dolgun ve serpilmiş bir vücut, gözleri alan bir ten, yumuşak ve gölgeli saçlar, garip bakışlı, siyah, aynı zamanda hem yırtıcı hem okşayıcı gözler, ahenktar kolların sonunda incecik eller, kemerli ayaklar, sütun gibi bacaklar, bütün şahsında gülümsemesiyle kaybolması bir olan nefis bir vahşi hal var. Yanağın klasik ciddiyetini tesirli gamzelerle çukurlaştıran ve 18 yaşına mahsus bir sıra küçücük ve mükemmel diş. 31. ayrımın sonu sayfa 434, devamı 32. ayrımda.